Ayrım 10.
Bezberri bana çok dostça davrandı. Zaten halinden son derece hoşnut olduğu anlaşılıyordu. Tanrı'ya şükür kulübümüz ülkemizde bazı şeyler yaşanmaya başlamadan 2 yıl önce kuruldu dedi. Spor Bakanlığı bütün kulüplerin aynı anda profesyonelliğe geçmelerini istemişti ki bu Sovyet sistemine göre böyle olmasa da doğaldı. Ama rakipleri de bağımsız hale gelmeden önce Dinamo çok miktarda para kazanmıştı. Dinamo'nun mafya ile ilişkisi olduğu şeklindeki dedikoduların nereden kaynaklandığını sordum. Bezberri, mafya ile ilişkimiz olduğunu ilk defa sizden duyuyorum diye yanıtladı sorumu. Ama belli ki konu ilgisini çekmişti. Sohbet ilerledikçe daha da konuşkan oldu. Mafya futbola da yeterince karışıyor muydu? Mafyanın 2 adamı bir Rus kulübüne gidip 2 oyuncularının başka bir kulübe transfer olması gerektiğini söylemiş ve o iş olmuş. Mafya bu işe neden önem veriyor? Çünkü mafya futbolcu transferinden kâr edilebileceğinin farkında. Ya Ukrayna'da? Ukrayna'da anlaşmalı maçlar yapıldığı hakkında bir söylenti var. Emin değilim, sadece kuşkulanıyorum. Dinamo'da buna benzer şeyler yaşadı mı? 2 yıl önce Kiev'de yapılacak bir maçın sonucunu önceden bize bildirmek istediler ama biz bunu reddettik. Bunu da mafya ile olan bağlantılarımız değil, KGB ile olan ilişkilerimiz sağladı. Ne olmuştu? Sokakta oyuncularımızdan birinin yanına gelmişler ve ilk maçın berabere bitmesi gerektiğini söylemişler. Hatta adamlar ona futbolcuların da Kiev'de yaşayan eşleri ve çocukları olduğunu söylemişler. Durum çok açıktı. Bu tür olaylardan uzak durmak için 2 ayrı koruma örgütü oluşturduk. İngiliz şirketi Securitas'la ortaklaşa kurduğumuz şirket sayesinde bunlar yalnızca oyuncuları korumakla da kalmıyorlar. Yanınızda korumalar olsa bile Kiev'de hiçbir şeyden emin olamazsınız. Oraya girişimden kısa bir süre sonra Dinamo Stadı'nın önünde arabasının içinde bir adamla konuşmakta olan Kiev mafyasının babalarından Vata bir anda delik deşik edilmişti. Vata'nın 16 koruması vardı ve yanına sadece çok güvendiği kişiler yaklaşabiliyordu. Yani katil mutlaka bir arkadaşı olmalıydı. Vata çok büyük bir Dinamo taraftarıydı ve cenaze törenine bütün takım katıldı. Bezberri biraz uzakta kaldı. Vata'nın şöhreti bilindiğine göre törene katılması yakışıksız kaçabilirdi. Bir gazetede yazdığına göre cenaze töreninin yapıldığı gün başkan 5 yıldızlı bir restoranda tek başına ağlamıştı. Cuma öğleden sonra batıya giden bir trene binmeme birkaç saat kala Dinamo'nun basın sözcüsü şemsiyesini çıkardı ve benimle birlikte Dinamo stadının önündeki heykele kadar yürüdü. Heykelde 4 kişi vardı. Hepsi 30 metre yüksekliğinde olan tutucu görünüşlü bu adamlar kol kola girmiş uzaklarda bir yere bakıyorlardı. Görünürde ne futbol vardı ne de futbolu çağrıştıran bir yazı. Yine de hepsinin ayaklarında şort olması insana bir şeyler çağrıştırıyordu. Bu bir futbol maçı anısına dikilmiş bir anıttı. Kiev'i işgal eden Almanlar Dinamo ile bir maç yapmak istemişlerdi. Seyircilerin hepsi elleri makineli tüfekli Alman askerleriydi ve Ukraynalılar öne geçince askerler oyuncuların bacaklarına ateş etmeye başladılar. Birkaç oyuncu yere yıkılsa da Dinamo maça devam etti ve kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bütün takım oracıkta kurşuna dizildi. Kısaca söylemek gerekirse zafere kaçış filminin mutsuz sonla biten bir örneği de burada yaşanmıştı. Hatta bu maçı konu alan çok ünlü bir film çevrilmişti ve kaleci rolünü oynayan aktör gerçek kaleciye o kadar benziyordu ki kulüp onunla sözleşme yapmak istemişti. Basın sözcüsü bana bu maçın öyküsünü anlattı ama bunu yazmamamı istedi çünkü doğru değildi. Maç savaştan sonra Komünist Parti tarafından uydurulmuş efsanevi bir olaydı. Burada bir maçın oynandığından kimsenin kuşkusu yoktu. Ama o maçın tanıklarından olan ve halen 86 yaşında bulunan biri, Kiev'de yaşadığı halde bu konuda bir tek sözcük bile söylemiyordu. Galiba bunu anlayışla karşılamak zorundaydık. Gitme zamanı gelmişti. Sovyetler Birliği'nin kalıntılarında 6 hafta geçirmiştim ve oradan ayrılışımı kutlamak için 3 dolara kıyıp Guardian'ın uluslararası baskısından bir tane aldım. Gece yarısından sabahın 5'ine kadar istasyonda bekledim ve Moskova'da okuyan birkaç Pakistanlıya Guardian'daki kriket sonuçlarını okumaları için izin verdim. İstasyonda beklerken dünyanın en kötü işini yapmakta olan 2 yaşlı kadını izledim. 3-5 nöbetinde Kiev istasyonunun bekleme salonunu temizliyorlardı. Belki döviz piyasalarındaki durumdan, belki de başka bir nedenle bilet gişesindeki kadın vermek istediğim İngiliz sterlinlerini kabul etmedi. Sabahın 5'inde trenin kalkmasına sadece birkaç dakika kala Pakistanlılar sterlinlerimi dolarla değiştirdiler de bilet alabildim. Bu arada beni epey söğüşlediklerini de söylemeden edemeyeceğim. Kiev'den Prag'a 56 dolara gitmek, hele bir de bu yolculuğun 48 saat sürdüğünü ve Avrupa'nın büyük bölümünü geçtiğinizi düşünecek olursanız gerçekten çok ucuz bir seyahat. İlk gün sürekli uyudum. Birkaç saatte bir uyandığım zaman hep aynı manzaraya sahip bir yerde yol almakta olduğumuzu görüyordum. Bu manzara insanı rahatlatıyordu. Gece 2'de Çekoslovakya sınırına yaklaştık. 15 yaşlarındaymış gibi görünen Ukrayna'da bir sınır görevlisi pasaportumdaki vizenin geçersiz olduğunu söyledi. Oysa geçerliydi. Sonra çabucak ekledi. Sorun değil, sorun değil. Kaç dolarım var? 3 dolarım vardı. 2 dedim. 2 dolar verirsen sorun kalmaz. Bu benim ilk rüşvet verişim olacaktı ve bir an aklıma Moskova'daki Kukuçkin geldi. Trene bindiğimde sınır görevlilerinden biri ezberlemiş olduğu her halinden belli olan bir cümleyi biraz da düşünerek bana tekrarladı. Benim için bir hediyen var mı? Olmadığını söyledim. Prag trenini sordum, o da gösterdi. Buz gibi bir havada trenin içinde 5 saat bekledim. Nihayet tren Bratislava'ya doğru yola çıktı. 12 saat süren 2 tren yolculuğundan sonra Prag'daydım ve burası bana batı gibi görünüyordu. 7. Tek başına ülkesini kurtaran Dazlak. Prag'dan trene bindim. Sabaha karşı 3 sularında Bratislava'dan geçtim. Birkaç saat sonra Budapeşte'ye ulaştığımda bütün gazetelerin ön sayfalarının futbol haberleriyle dolu olduğunu gördüm. Ne yazık ki hepsi Macarcaydı. 12 gün önce Macaristan'ın Ferencvaros takımı Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla deplasmanda Avrupa Kupası için karşılaşmış ve 15 Macar taraftar hastanelik olmuştu. Bunun futbol huliganlığıyla hiçbir ilgisi yoktu. Rövanş maçının yapılacağı gün Budapeşte'deydim ve havada müthiş bir intikam kokusu vardı. Ferencvaros Slovan maçı sıradan bir futbol maçı olmanın ötesinde bir şeye dönüşmek üzereydi. Bratislava'da siyah maskeli Slovak terörle mücadele birlikleri, daha büyük Macaristan ya da Güney Slovakya'yı bize geri verin diye bağırsalar da bağırmasalar da sürekli olarak Ferencvaros taraftarlarının üstüne saldırmışlardı. Bu birlikler göz yaşartıcı gaz ve tahta coplar kullanarak kalabalığı dağıtmışlardı. Orada bulunan Slovaklarsa bu olayı alkışlamışlardı. Bir zamanlar Macar futbolunun efsane ismi olan ve halen Ferencvaros'un teknik direktörlüğünü yapan Tibor Nielasi bir an için Heysel faciasını aklına getirmeden edememişti. Kurir dergisine şöyle demişti: "Bu olayların bana faşistlerin acımasızlığını anımsattığını söylemekten korkmuyorum." Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Slovan takımı yetkililerinin hoparlörlerden yükselen sesleri terörle mücadele timlerine teşekkür ederken, Macar konsolosu bunu alışılmamış ve iğrenç bir davranış olarak nitelemişti. Bir yandan polis stadın etrafındaki sokaklarda Macarları kovalamaya, diğer yandan da Slovak taraftarlar Macarlara ait arabalarla otobüsleri taşlamaya başlamışlardı. Maçı Slovan 4-1 kazanmıştı. Yaşlı bir Macar devlet adamı olan Gyula Horn, "Bu bir futbol gürültüsü değil, siyasi bir sorundur," demişti. Olayın üstünden 3 ay geçmeden Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye bölünmüş ve Macarların dayak yediği yer olan Bratislava, Slovakya'nın başkenti olmuştu. Devlet başkanı Mesiar yönetimindeki bağımsız Slovakya kısa sürede milliyetçilik yanlısı küçük ama kötü bir devlet olacağının belirtilerini göstermeye başladı. Sık sık Slovan maçlarına giden Mesiar, Slovakya'nın sadece 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi Almanya'sına bağlı bir kukla devlet olduğu dönemde tam anlamıyla özgür olabildiğini söylemekten zevk alırdı. Bütün sorunların suçlusu olarak ülkedeki ve ülke dışındaki düşmanları gösterirdi. Hatta Bratislava'daki Amerika Büyükelçiliği'nin dinlendiği anlaşılınca bize bu pis oyunu kimin oynadığını merak ediyorum demişti. Slovakya'da yaşayan 600 bin Macar korku içindeydiler. Masiyar daha şimdiden Macar bölgelerindeki trafik ve yol levhalarının iki ayrı dilde yazılı oluşundan şikayet etmeye başlamıştı ve Macar halkı daha kötü şeylerin olmasından korkuyordu. Macar okullarına izin verilmeyebilir, dilleri yasaklanabilir, hatta bir gün etnik temizlik bile yapılabilirdi. Avrupa'da Macaristan dışında yaşayan Macarların sayısı çok fazladır. Romanya, Slovakya ve Ukrayna'ya kadar yayılırlar ve Budapeşte'deki politikacılar da bu konuyu sık sık üzüntüyle dile getirirler. Bir yıl önce Romanya'daki Macarlar planlı bir katliamda öldürülmüşlerdi. Slovak birlikleri Macar futbol taraftarlarını dövünce Macaristan bu durumu derhal protesto etti. Ama Mesiar sert bir yanıt vererek dayak yiyenlerin huliganlar olduklarını ve bu dayağı hak ettiklerini söyledi. Mesiar ne yaptığını çok iyi biliyordu. Bir Slovak milliyetçisi, eskiden komünist olan Mesiar, hem Slovaklara hem de Macarlara boş laflara önem vermeyeceğini göstermek amacındaydı. Gerekli uyarıyı yapmak için de özellikle bir futbol maçını seçti. Politikaya çok az önem veren insanlar TV'den futbol maçlarını izliyorlardı ve Slovaklarla Macarların birbirine karşı iki grup haline bir araya gelebildikleri tek yer stadyumdu. Futbolu kullanmanın en büyük sakıncası bu maçları Batı'nın da izliyor oluşuydu. CNN tüm dünyaya maçın görüntülerini geçiyor ve Batı hükümetleriyle çok uluslu şirketler acımasız Mesiyar'la hiçbir şekilde iş yapmama kararlarını bir kez daha anımsıyorlardı. Bu arada Ferencvaros'un hala ikinci tura çıkma umudu vardı. Rövanş maçının oynanacağı günün öğleden sonrasında kulüp genel menajeri Mihali Havasi ile konuştum. Ama Macaristan İçişleri Bakanı ile buluşmak üzere olduğu için sohbetimiz sadece 3 dakika sürdü. Havasi'nin iddiasına göre Bratislava'da dayak yiyen kalabalık arasında oyunculardan 3'ünün eşleri, birisinin de babası vardı. Bana futbolcularının nasıl oynadığının taklidini yaptı. Kısa bir süre topa, sonra uzunca bir süre tribünlere bakıyorlardı. UEFA'ya 4-1'lik yenilginin iptali ve maçın yinelenmesi istemiyle başvurmuşlar. Ancak UEFA her iki kulübe de ayrı ayrı 15 bin İsviçre frangı tutarında ceza kesmişti. Prag Radyosu bunu tipik bir Batı kararı diye yorumlamıştı. Çekler tarafsız kalmayı tercih ediyorlardı. Canlarını sıkan Doğu Avrupa fenomeniyle karşı karşıya kalan Batı, gerçekleri araştırmak ve buna göre karar vermek yerine yaramaz çocukların her ikisine de birer tokat atarak aynı şeyi bir daha yapmamalarını söyledi. Ferencvaros daha sonra bu cezaya itiraz etti ve ceza kaldırıldı. UEFA rövanş maçını tehlike düzeyi olarak A kategorisine aldı ama bence A kategorisi bile bu maçı hafife almak olurdu. Slovak gazetecilerin çoğu maça gitmeme kararı aldılar ve Slovan'da taraftarlarına ülkelerinde kalmaları için yalvarmaya başladı. Hatta takım bile Macaristan'a santra vuruşundan hemen önce gelmeyi planlıyordu. Bir Çek gazeteciye ülkeye nereden girecekler diye sordum. Gülümseyerek özür dilerim ama söyleyemem dedi. Kızıl sakallı bir dev olan Ferencvaros başkanına da bir olay çıkmasını bekleyip beklemediğini sordum ama bütün söylediği futbol burada, politika ise orada oldu dedi. Kulüp müdürü sadece Macarca biliyordu ama İngiliz olduğumu söyleyince o güne kadar gördüğüm en büyük Johnny Walker şişesini çıkardı. Henüz öğle saatleriydi. O gece Ferencvaros stadının yanındaki metro durağında siyah parkalar giymiş 5-6 genç gördüm. Hepsi havaya sıçrayarak bir grup foto muhabirine İngilizce olarak "Seni sinkaf edeceğiz Slovan" diye bağırıyordu. Sıra bir grup Çek ve Slovak gazeteciyle birlikte alındım. Üstlerimiz arandı ve Macarların küfürleri arasından polis eşliğinde geçtik. Ferencvaros taraftarları takımlarını çok seviyorlardı. Küçük stadyum komünistlerin Doğu Avrupa'da bozmayı başaramadıkları birkaç köşeden biriydi. Tribünler Rusya'daki statların aksine kalabalıkları cüceleştirmiyordu. Gri renkli betondan yapılmamışlar. Aksine kulübün renkleri olan yeşil beyaza boyanmışlardı. Ayrıca stadı çevreleyen bir koşu pisti de yoktu. Her şey İngiltere'deki gibiydi. Hatta taraftarlar bile İngilizler gibi olmaya çalışıyorlardı. Boyunlarında İngiliz kulüplerine ait atkılar vardı. İngiltere bayrağı şeklinde hazırlanmış Ferencvaros bayraklarını sallıyorlardı ve dönüp dolaşıp tekrarladıkları slogan hep aynı. Seni sinkaf edeceğiz Slovan. Yine de bizim tarzımızda henüz ustalaştıkları söylenemezdi. Tezahüratları Macar aksanıyla yapıyorlardı. Birbirlerini yanaklarından öpen Chelsea atkılı iki Macar genç gördüm. İngiltere bayrağının bile doğuda başka bir anlamı vardı. Bu şekil burada Batı'yı, pop müziği ve hepsinin ötesine futbol huliganlığını çağrıştırıyordu. Bizim serserilerimiz belki başka ülkelerde İngiltere'nin imajına zarar veriyorlardı ama her toplumun belli bir kesimi için onlar birer kahramandı. Stat tıka basa dolmuştu. Kalelerden birinin arkasındaki basın tribününde 200 kadar gazeteci vardı. Çünkü gazetelerin çoğu hem spor hem de politika muhabirlerini göndermişlerdi. Gerçi Çek radyosuna göre 200 kadar Slovan taraftarı sınırı geçmişti ama ben tribünlerde bir tane bile göremiyordum. Sahaya önce ısınmak için Slovanlı oyuncular çıktılar ve yarım saat aralıksız ıslıklandılar. Kendilerinden nefret eden 30 bin kişiyle aralarında sadece bir çit ve birkaç tane iri yapılı polis vardı. İlk maçı 4-1 kazanmalarına karşın turu geçtiklerine kesin gözüyle bakılamazdı. Bir Macar gazeteciye hayatımda böyle bir atmosfer görmedim dedim. Hiç Liverpool-Manchester maçına gitmedin mi yani diye yanıtladı. Kıta Avrupa'sında oturanlar Manchester United'a kısaca Manchester derlerdi. Ama o farklıydı. İngiliz taraftarlar rakiplerini de severdi. Oysa bu kalabalık Slovaklardan iğreniyordu. Slovan takımı soyunma odasına dönmüş olduğu halde kalabalık bir anda yeniden bağırışmaya başladı. Hemen altında basın tribününün aşağısında işçi tulumu giymiş bir dazlak, sahayı çevreleyen çite büyük bir dikkatle mavi beyaz bir Slovan bayrağı asıyordu. Biz gazeteciler hemen olayın üzerine atladık. Dazlak genç 16 yaşında olduğunu, Macarca bilmediğini ve Bratislava'dan buraya tek başına geldiğini açıkladı. Slovan'ın menajeri durumu fark edince hemen çocuğun yanına geldi ve sana minnettarız dedi. Daha sonra öğrendiğimize göre aynı yolculuğu yapan 5 Slovak taraftar daha vardı ama yalnız Slovak kahramanın öyküsü buna rağmen pırıltısından hiçbir şey kaybetmedi. O çocuk maç boyunca gazetecilerle söyleşti. Fotoğrafçılara bol bol poz verdi. Dazlak olmasına karşın hoş bir çocuktu ve artık ulusal kahraman da olmuştu. Gerçi bulunduğumuz yer herkesin oturabileceği bir tribündü ama alışkanlıktan olsa gerek o bütün maçı ayakta izledi. Ferencváros Doğu Avrupa standartlarına göre bile yavaş futbol oynayan bir ekipti. Ama Slovaklara tekme atmaya gelince onlardan daha hızlı birilerinin olabileceğini sanmıyorum. Bu takımda Nilasi yoktu. Kalabalık tezahürat yapmayı bıraktı ve sıkılan politik muhabirler birbirleriyle kendi uğraşları hakkında sohbet etmeye başladılar. Maç 0-0 berabere bitti ve Slovan ikinci tura yükseldi. Bu turda karşılaşacakları AC Milan onları perişan edecekti. Ama her şeyden önce Budapeşte'den çıkmak zorundaydılar. Soyunma odalarının önünde Nilasi gazetecilerin sorularını yanıtlarken Slovanlı futbolcular çantalarının üstlerine oturmuş otobüslerini bekliyorlardı. Hala ayakta duran Dazlak da onların arasındaydı. Takımla birlikte Slovakya'ya uçakla dönmesi teklif edilmiş, o da büyük bir memnuniyetle kabul etmişti. Gazeteciler futbolcuları bırakmış onun etrafını sarmışlardı. Ferencváros taraftarları stadın dışında avlarını bekliyorlardı. Onların arasına katıldım. Bir saat sonra stattan Çekoslovakya plakası özensiz bir şekilde kapatılmış olan bir otobüs çıktı. Taraftarlar hemen otobüse saldırdılar ama otobüste sadece orta yaşlı Çekoslovak gazeteciler vardı. O sırada aynı kapıdan çıkan atlı polisler taraftarları dağıtınca Slovan takımının otobüsü hızla fırladı ve gözden kayboldu. Macarlar evlerine döndüler ama şimdi bile gazetelerde Mesiyar'ın Slovakya'daki Macarları zaman zaman taciz ettiğini okuyorum. Slovakya ve Macaristan yeniden silahlanıyorlar. 8. Gazza, Avrupa ve Margaret Thatcher'ın düşüşü. Biz İngilizler futbolcuları iki sınıfa ayırma eğilimi gösteririz. Bunlardan biri Britanyalı, diğeri de kıtalıdır. Tony Adams, David Batty ve Tony Cascarino Britanyalı, Chris Waddle, John Barnes ve Eric Cantona da kıtalı futbolculardır. Bu durum geçmişte de böyleydi. Jack Charlton, Norman Hunter ve Nobby Stiles gibi Britanyalı futbolcunun yanı sıra Liam Brady, Glenn Hoddle ve Ossie Ardiles gibi kıtalılar vardı. Bu deyimlerin coğrafyayla o kadar az ilgisi vardı ki Ron Greenwood Brezilyalı futbolculara bile şu muhteşem kıtalılar diyebilmişti. Aslında Brezilyalılar kıtalılardan daha kıtalıdırlar ama değişmek istiyorlar. Britanyalılar ve kıtalılar arasındaki tek fark sadece oyunculuk açısından değildir. Genelde kıtalılar daha terbiyeli ve aydın kişilerdir. Futbol konusunda tartışırlar, kitap okurlar ve birçoğu başka ülkelere gidip yabancı bir dil öğrenir. Hoddle ve Liam Brady de buna örnek gösterebiliriz. İngiltere'nin bugün en kıtalı olan futbolcusu Paul Gascoigne ise öyle değildir. Gascoigne daha çok Gazza, bazı taraflar içinse Gazzle olarak bilinir ve Gazzamani'yi yaratan kişidir. Dipnot, Gazzle, çok içki içen, çevirinin notu. Bir futbol hastasının ruhu öldüğü zaman İtalya'ya gider, orada dünyanın en iyi oyuncularını bulur, televizyonda bütün maçları naklen seyreder ve her gün çıkan çok sayıda spor gazetesini okuma olanağı bulur. Hava da güzeldir. Roma'ya Ekim 1992'de gittim ve Gazza'nın da oynadığı Lazio Parma maçını izlemek için Olimpiyat Stadyumunda yerimi aldım. Bu Gazza'nın İtalya'da kendi sahasında oynayacağı ilk maçtı. Lazio'da oynayan Hollandalı Aaron Winter, Hollanda'da yayınlanan Football International dergisine Gazza'nın Roma'daki ilk günlerini şöyle anlatmıştı. Gascoigne buraya erkek kardeşi, en iyi arkadaşı ve korumasıyla geldi. Paul burada oynadığı sürece onlar da Roma'da kalacaklar. Her birinin kendine ait bir dairesi var. Ama örneğin dün geceyi ele alın. Saat yarımı biraz geçmişti, Yvonne'la ben uyumaya karar vermiştik ki kapı çalındı. Açtığımda karşımda Paul duruyordu. Gözündeki küçücük gözlük dışında çırılçıplaktı. Bir şeye ihtiyacın olsa beni ara dedi. Bu sabah odasına polis geldi. Bir polis arkadaşının bileklerine kelepçe takmıştı ve bir türlü çıkaramıyorlardı. Sandalyeye bağlanmıştı. Dördü Roma'da sürekli birlikte dolaşırlar ve yanlarında da sireni aralıksız çalan bir polis eskortu bulunur. Bu adam kesinlikle manyak. Anlaşıldığı kadarıyla Gazza'nın arkadaşı kimliğini saklamadan bir telefon konuşması yapacak kadar aptaldı ve biri onun üzerine işemişti. Ama Winter bu olayın doğruluğunu onaylamadı. Winter'in menajeri ekledi. Bu biraz da Gascoigne'in numarasıydı. Rol yapmayı çok sever. Eğer onunla konuşurken yalnızsanız son derece normal bir adam olur. Ama yanına arkadaşları geldiği anda yine sapıtmaya başlar. Gazza'nın takımı Lazio'nun sahası Mussolini tarafından inşa edilmiş ve önündeki parkta taklit bir Roma mozaiği var. Üzerinde de çok sayıda Annua Duce yazıyor. Daha koyu Lazio taraftarlarının bulunduğu Curva North'ta otururken kendimi bir an faşist bir topluluğun içinde zannettim. Tribünlerin önündeki çitin önünde 4 kişi duruyordu. Sırtları sahaya dönüklü ve ellerindeki tek megafonu kullanarak nöbetleşe tribünlerdekilere hangi tezahüratları yapacaklarını bildiriyorlardı. Tezahürat bazen Lazio, Lazio şeklini alıyor ama her harfin söylenişi sırasında seyircilerin sağ kolları herkes tarafından gayet iyi bilinen bir selamı andırıcısına yukarı kalkıyordu. Bu liderlerden biri bazen herhangi bir tezahürat yerine ağzını megafona dayayıp garip çığlıklar atıyor, ilginç sesler çıkarıyordu. Tribünleri dolduran insanlar bu sesleri kuvvetli bir alkışla yanıtlıyorlardı. Maç bir harikaydı, tabii Gazza da öyle. Bir ara topu orta alanda aldı, o sırada Parma sol beki tarafından marke edilen Thomas Doll sağ kanattaki boşluğa koşuyordu. Savunma oyuncusu Gazza'nın topu ona atmayı düşündüğünü anlayınca o boşluğu büyük bir ustalıkla kapattı. Gazza buna rağmen yaklaşık 30 metre mesafeden öyle bir pas attı ki top savunma oyuncusunun sol ayağının ucunu adeta sıyırarak geçti ve Doll'un önüne düştü. Etrafındaki fanatik taraftarlar hayranlık nidalarıyla ayağa kalktılar. Bu İngiliz onlar için bir kahramandı ve bazen La Gazza Ladra, Hırsız Saksağın operasının adını hep bir ağızdan söyleyerek onu destekliyorlardı. Rakip takımın taraftarları ise ona Ubriacone con l'Orecchino, yani küpeli sarhoş demeyi tercih ediyorlardı. Maçı 5-2 Lazio kazandı.